olsun.
Evet. Türkçe olarak devam edelim. İzleyicilerimize iyi geceler dileyerek inşallah.
İnşallah.
Akın Hocam, Onur Hocam ve Cihat Hocam'la birlikte. Buyurun hocam.
Evet. Az önce anlattığım o mikro düzeydeki harikalara Türkçe olarak da şundan devam edebiliriz. Bir video göstereyim. İkiydi. Şimdi vücudumuzda bulunan ve bütün canlının aslında enerjisini teşkil eden ve dünyadaki bütün canlının temelini teşkil eden elektron transfer zinciri diye bir konu var. Bu tek hücreli siyanobakterilerden, bitkilerde ve vücudumuzda da sürekli olan bir şey. Doktor hocam mitokondri gösterdi az önce. Mitokondrinin zarında enerji üretim proteinleri var. Ve enerjinin üretildiği yerde elektron transfer zinciri sayesinde oluyor bu. Aynı şekilde bitkilerde veya siyanobakterilerde fotosentezde de yine elektron transfer zinciri sayesinde bir enerji üretimi var. Yani canlılığın temelini teşkil eden enerji konusu elektron dediğimiz yapıların transferiyle oluşuyor. Elektron ne diye baktığımızda atomu oluşturan temel 3 unsur var. Biri protonlar, biri elektronlar ve nötronlar. Şimdi proton ve nötronların kütleleri neredeyse birbirine eşit. Elektroninki ise bunların 1836'da birine eşit. Ve hacmi günümüz bilimiyle tespit edilemeyecek kadar küçük. Yani sözünü ettiğimiz taşınan materyal o kadar küçük ve o kadar hafif ki biz günümüz bilimiyle elektronu taşıyarak bir enerji üretimi veya enerji santrali oluşturmayı ve o kadar küçük bir alanda bunu yapmayı imkansız görüyoruz. Yapılamıyor diyoruz. Şimdi bunu canlılar dünyasında nasıl yapılıyor? Ben bunu şimdi size kısa bir videoya göstereceğim. Ve yan tarafa alalım. Elektron transport zinciri. Burada rol alan bazı proteinler var. Bu proteinler sitokrom B, sitokrom oksidaz. Bunların hepsi ayrı birer protein. Ve en sonunda ATP sintaz denen birçok proteinden oluşmuş müthiş bir makine. Şimdi bu genel mitokondrinin zarındaki genel görünüm ve buradaki proteinler şu an tanıtılıyor. Burada da şimdi biraz sonra elektron transferinde rol oynayan oradaki maddeleri görüyoruz. Su, biyolojik pirimiz ATP'ye dönüşmek üzere olan ADP ve şu an ATP'ye dönüşüyor. Ve reaksiyon başlıyor. Şimdi bu reaksiyona çok kilit bazı proteinler görev oluyor. Bunların bir tanesi NADP isimli elektron taşımada çok üstün bir dizayna sahip olan protein. Bu ortamdaki bakın NADPH ortamdaki elektronları hidrojen iyonlarıyla senkron bir şekilde taşıyabiliyor. Ve her seferinde elektronların sahip olduğu enerji hidrojen iyonlarının mitokondrinin zarının içinden dışına çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla her seferinde bu şey gibi şelalenin akması için muhakkak şelalenin üstündeki bir suyun altındakine göre bir eğim olması lazım ki şelale aksın. Ve orada bir değirmen olsa, elektrik santrali olsa bunun için ne lazım? Eğim lazım. Dolayısıyla suyun ve devirden yaptığını düşünelim suyun. Suyun muhakkak aktığı yönden suyun kaynağına taşınması lazım. İşte elektron transport zinciri tam da bu benzetmeye uyuyor. Keza bu eğim sayesinde, akan su sayesinde enerji üretmiş oluyoruz. Fakat bu o kadar küçük bir alanda ve o kadar kısa sürede gerçekleşiyor ki insanın buna hayret etmemesi mümkün değil. Ve bunu kim yapıyor diye baktığınızda burada çalışan mühendisler yok, işçiler yok, maaşlı, projeli, inşa edilmiş bir proje yok. Ve her seferinde şu parlak olarak gördüğümüz yapılar az önce sözünü ettiğim bilimin daha henüz hacmini hesaplayamadığı küçük elektron parçaları. Yukarıdaki pembeler ise hidrojen iyonları. Yani su diyebiliriz hidrojen iyon için baraj benzetmesinde. Üst taraftakiler barajın üstü, alt taraftakiler de barajın altı. Üstten aşağı sürekli hidrojen akıyor. Alttan da üste bu elektronlar sayesinde sürekli hidrojen taşınıyor. Yani barajdaki su yukarı taşınıyor. Bakın taşınıyor. Vücudumuz bu elektronları o kadar iktisatlı kullanıyor ki her elektron en az iki tane hidrojen iyonunu yukarıya taşımış oluyor. Ve bu sayede belli kurallar çerçevesinde proteinlerin içerisinde en son biriken 4 tane elektron H2O'yu oluşturuyor ve su oluşturuyor. Günümüzde su biliyorsunuz laboratuvar ortamında kesinlikle imal edilemiyor. Dünyanın var olduğu andaki su miktarı neyse, var olan neyse, günümüzde de o sürekli devir daim ediyor. Bu en küçük devir daim, en büyük de dünyada mesela su döngüsü var. Dünyaya her yıl yağan yağmur ve buharlaşan su oranı eşit. Burada da elektron transport zincirindeki gerekli eğim kadar olacak olan, eğim için gerekli olan miktar eşit. Ve bu sayede yaşamın temelindeki enerji santrali, enerji üretim sistemi işlemiş oluyor. En sonunda ATP sintaz denen hidroelektrik santralinin elektrik üretim motoru diyelim. Yukarıdaki hidrojen atomlarını, baraj benzetmesindeki suyu diyebiliriz, kullanarak dönüyor aynen değirmen gibi. Ve aşağıda bu dönme enerjisiyle oluşan enerjide ADP, yani 2 fosfatlı adenozin, 3 fosfatlı adenozin oluyor. Adenozin trifosfat oluyor. Bu bir fosfatın enerjisi de orada pil olarak saklanmış oluyor. Bu şekilde de canlılık, yani harikulade bir şekilde 3,5 milyar yıl önceki siyanobakterilerde gördüğümüz sistem günümüzde de bizim vücutlarımızda ve bütün canlılarda maşallah süper bir şekilde işliyor. Elhamdülillah.
Maşallah.
Biraz önce izlediğimiz video çok güzeldi gerçekten. Yani o Müslüman olan yabancı kişilerin görüntüleri. Onunla ilgili ben bir ayet okuyayım inşallah. Şeytan Allah'ın sınırı. Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir buyuruyor Allah. Nas suresi 2. ve 3. ayetlerde. Biz de elhamdülillah diyelim. Yani insanlar şu anda artık oradaki mesela bir arkadaşımız, kardeşimiz şöyle bir şey söyledi. Bilim beni İslamiyet'e götürdü dedi. Yani bilimsel bilgilerin Allah'ın varlığını göstermesi, aynı zamanda Kur'an'ın mucizelerini ortaya çıkarması gerçekten ayrı zamana has bir durum. Yani şu anda Allah bu mucizeleri ortaya çıkardı. 1400 senedir bilinmeyen gerçekler Kur'an'da geçmesine rağmen bilimin ilerlemesiyle bir anda son 30 sene içerisinde birer birer ortaya çıktı. Evrenin genişlediği, evrenin yoktan var olduğu, evrenin tüm maddesinin bir arada olduğu, insanın anne karnındayken rahme asılıp tutulan bir alak olduğu, yapışan ve oradan besin hemen bir alak olduğu, üç evrede yaratıldığı, göğün 7 katı olduğu, yerin de 7 katı olduğu, hepsinin ayrı bir görevi olduğu, ondan sonra yağmurun bir ölçüyle indiği ve buharlaştığı, buna benzer yüzlerce Kur'an mucizesi bu son dönemde ortaya çıktı. Bu da zaten ayrı zamanda yaşadığımızı ve İslam'ın adım adım hakim olduğunu görmemiz için yeterli bir delil inşallah. Şimdi ben de bir video göstereceğim.
İnşallah.
Bir kurbağa cinsiyle ilgili. Şimdi bu kurbağa düşmanıyla karşılaştığında kaçmak için enteresan bir metodu var.
Çakıl taşı kurbağası da şelale kurbağası gibi zıplayamaz. Ama farklı bir savunması var.
Örümcek çıkıyor şimdi.
Kaslarını gerginleştirir, kas katı kesilir ve bir top gibi yuvarlanmaya başlar. O kadar küçük ve hafiftir ki aldığı darbeler onu yaralamaz. Amfibi ve sürüngenlerin bu denli başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu tür yiyecek.
Evet. Şimdi burada kurbağada çok değişik bir mekanizma var gerçekten. Tüm böyle kaslarını kas katı kasıyor ve artık böyle çok sert bir hale geliyor. Ve o şekilde yuvarlandığı zaman zaten çok hafif. O kadar yuvarlanmasına rağmen hiçbir şey olmuyor. Ama şimdi burada tabii bir bilgi var. Yani öyle bir anda hemen o saniye içerisinde beynin öyle bir emir göndermesi, işte kurbanın kendisini bırakması ve tüm kaslarının da ona göre kasılıp gerekli konumu alması gerekiyor. Şimdi tabii bu evrim mekanizmasıyla oluşacak bir şey değil belli ki. Çünkü hani bunu bir kurbağa ilk kez deniyor olsa belli ki kurbağa paramparça olacak. Yani üzerindeki yapıyla o kaslarını gerekli şekle sokmasa bayağı bir zarar alıp canlının ölmesine neden olacak. Ama bunun ilk anda yaratılması gerekiyor ki öyle olduğunu anlıyoruz. O zaman kurbağaya bir şey olmuyor. Ve o kadar yani metrelerce yuvarlanmasına rağmen canlı bir şekilde hayatına devam ediyor. Bir de zaten, bu da zaten bize evrimin hiçbir şekilde olamayacağını gösteriyor. Evet. Yine başka sevimli bir kurbağa var.
Burada da bir ayet hatırlatayım ben.
İnşallah.
Yani Allah'ın varlığını görmek hiç de öyle zor bir şey değil. Ya anlamak hiç de öyle çok detaylı bilgilere sahip olmayı da gerektirmiyor açıkçası. Çünkü insan vicdanen hemen anlayabilir ve kavrayabilir Allah'ın varlığını. Her yere hakim, tek yegane güç olduğunu rahatlıkla kavrayabilir. Bakın bu konuyla ilgili olarak bir ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle tarif ediyor bize durumu. Şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde sırf büyüklenme nedeniyle bunları reddettiler diye Allah bize tanıtıyor bu insanları. Reddeden insanları. Yoksa onlar da yine vicdanen, bakın vicdanla uysa demek insan fark edecek, anlayacak. İman vicdanla olan bir şey zaten. Yani vicdanla uysa, gerçekleri objektif olarak değerlendirse, hiçbir ön yargısı olmaksızın uygulasa her şeyi, anladığını gördüğüne göre hareket etse zaten iman teşkil etmiş olacak, tesis olmuş olacak. Hiç de öyle karmaşık falan bir durum yok.
İnşallah.
Allah'ın varlığı apaçık. İşte bir kurbağada da bu apaçık. İşte bir elektron transport zincirinde de çok çok açık. Yani derinleştikçe tabii Allah'ın ne kadar her yere hakim güç olduğunu, Allah'ın sonsuz güç sahibi ve sonsuz ilimle her şeyi yarattığını anlamış, görmüş oluyoruz. Tabii ki imanımız daha da derinleşmiş oluyor.
İnşallah.
Yani bu kadar açık ve net Allah'ın varlığının delilleri.
Cihat Hocam, o dediğin konu çok önemli. Bir program izlemiştim. Programda, Habertürk'teki bir programda. Yani öyle bir anlatıyorlar ki sanki Allah'ın varlığı böyle çok çok zor anlaşılabilir bir şeymiş gibi öyle bir şeyin içerisine sokmaya çalışıyorlar. Bu çok büyük bir oyun. Şeytanın bir oyunu yani bu. Buna kimse kalmasın. Allah'ın varlığı çok net. Yani zaten Allah ayette bildiriyor. Asıl şaşılacak olan şey onların ölmüşken, gerçekten nasıl toprak olmuşken nasıl dirileceğiz demeleridir buyuruyor. Yani asıl şaşılacak olan şey bir insanın Allah'a inanmaması çok büyük bir mucizedir.
Tabii.
Yani çünkü işte şu mouse farenin bir yapanı var, bir amacı var. Bu bilgisayarın var, işte masanın bir yapanı var, amacı var. İnsanın yapanı ve amacı yok. Yani insanı yaratan haşa hiçbir varlık yok diyorlar ve bir amacı da yok diyorlar. Yani şöyle bir şeye bir insanın inanması gerçekten çok büyük bir mucizedir.
Mucize, tabii.
O yüzden yani o işte acaba Allah'ın varlığını nasıl anlayabiliriz? Ondan sonra bize delil sunabilir misiniz? Delil var mı bu konuda diye mesela soruyorlar böyle. Yani böyle enteresan açıklamalara kanmasın kardeşlerimiz. Zaten hocamız demişti, duvara baksa bir insan iman eder demişti.
Evet, evet,
yani çünkü o duvara baktığı zaman o bakan var. O baktığı bir yayın var.
Evet.
Canlı bir yayın var yani. Resmen canlı bir yayın var insanın sürekli izlediği. O yayının bir sahibi olması gerekiyor.
Evet.
Kendi kendine canlı yayın oluşuyor mu hiç? Televizyonda biz görüyor muyuz? Mesela hiçbir kanala bağlı olmayan canlı bir yayın görüyor muyuz? Görmüyoruz öyle bir şey. Desek de zaten deli derler bize öyle bir şey iddia etsek. Demek ki bizim izlediğimiz yayının da bir yaratanı var.
Tabii ki.
Mutlaka var yani. Bu
İnşallah.
Allah'ın izniyle çok açık bir konu.
Şimdi, yani,
evet.
Bir şey mi anlatacak?
Video gösterecek mi?
Tamam canım.
İnşallah. Bir tane daha kurbağa var. Yine değişik bir kurbağa.
Şurada hemen şurada hatırlatayım. Bir de şöyle bir anlayış yerleştirmeye çalışıyorlar toplumda. Özellikle gençlerin üzerinde. Diyorlar ki çok fazla düşünme. Düşünürsen işte ruh sağlığını yitirirsin. Yani kafayı yersin gibi böyle bir izah sistemleri de var. İşte bakın şeytan deccaliyet sistemini öyle kurmuş ki insanları düşünmemeye sevk ediyor aynı zamanda. Çünkü düşünürse gerçekleri görecek. O zaman Allah'ın varlığına göre hareket edecek. Bir sorumluluk sahibi olduğunu farkına varacak. Hayatını Allah'ın istediği şekilde yaşayacak olduğu için bunları bu safhalara gelmeden nasıl engelleriz? işte bak akıl hastanesinde görüyorsun bu insanlar gibi olursun diye böyle korkutmaya çalışarak evet. Ki peygamberleri de zaten deli dediler biliyorsunuz. Ayet Kur'an-ı Kerim'de hep bildirilen bir şeydir. Tarih hep bu şekilde peygamberler hep bu iddialarla gelmiştir zaten doludur. İftiralarla doludur. Yani hep bu şekilde işte sen de onlar gibi olursun, sen de işte delirsin diyerek insanları bu tip gerçeklerden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Evet. Yapmaya da çalışıyorlar. Ama gerçek olanı mutlaka bilim yapmak çok önemli. Yani biyokimya bilimi hocamız da hep onun üzerinde duruyor. Herkesin derinlemesine olsa tabii ki daha güzel olur ama temel bir bilgi olarak biyokimya bilgisi olacak. Fizyoloji bilgisi yine temel olarak en azından temel dahi olsa olacak. Fizik yine aynı şekilde işte elektron nedir, proton nedir, Allah nasıl yaratmış, jeoloji işte dağların nasıl oturtulduğuna bakmazlar mı diye Allah soruyor, ayet-i kerimede hatırlatıyor bize. Demek ki jeoloji bilgimiz de olacak, bir zooloji bilgimiz de olacak, hayvanlarla ilgili bilgilerimiz de olacak. Şu anda senin mesela anlatacağın kurbağada olduğu gibi evet, inşallah.
İnşallah. Yine sevimli bir kurbağa var. Ona bakalım.
Ancak bu kurbağanın zıplama yeteneği ancak birkaç santim. Ve bu da pek yeterli değil. Ya düşmana yem olacak ya da atlayacak. Pek fazla seçeneği yok. Bir intihar değil, bile bile yaptığı, güçle ellerine güvenerek uyguladığı bir strateji. Bu serbest düşüş en iyi kaçış yollarından biridir.
El sağ.
Strateji. Yani çok açık her şey tabii inşallah. Darwinizm de çok büyük bir yobazlık sistemi, gericilik. Tarihin en büyük gericiliği yani 21. yüzyılda hala bu tesadüf saçmalığına inanıyor bazı insanlar ya inandığını söylüyor. 3-4 bin yıl öncesinden kalma Sümerlerden kalma bu pagan dinine.
Hocamızın gericiliğin kalma. Asıl gericilik o demişti zaten. Geçen, tabii ki. Dünkü röportajında.
Sümerlerden kalma evet. Bir şey inancı şeyde yerleştirmeye çalışıyorlar evet. Bilime aykırı olmasına rağmen.
Evet.
Asıl evet. Akılcı olan tabii modern bilim akıl mantık bize sonsuz güç sahibi, sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi bir yaratıcının varlığını kanıtlıyor inşallah. Her şeyde de onun varlığını görüyoruz zaten.
Bilimin amacı zaten, doktor hocam sözünü kestim. Bilimin amacı zaten materyalizmi ispatlamak değil. Yani herhangi bir bilimsel bulguyu materyalizmin lehine veyahut da onu doğrulamak için yorumlayacak şekilde anlatmak değildir bilimin amacı. Yani insanlara bu böyle sanki kesin bir gerçekmiş gibi empoze edildi şu son 100 sene içerisinde. Biz bir şeyi görüyorsak mutlaka onu materyalizme göre yorumlarız. Hatta işte bunlarla ilgili yaptıkları itiraflar da var. İşte bizim materyalizme a priori bir bağlılığımız vardır diyorlar. Yani önceden kabul ettik biz bunu. Hiçbir şekilde dönmeyiz materyalizmden. Bilim bize onun tersini de gösterse biz yine de materyalizmi savunuruz. İşte bilim canlılarda bir tasarım olduğunu ispatlasa bile biz o tasarımın bir sahibi olmadığını iddia ederiz. Çünkü materyalizme bir bağlılığımız var. Biz binlerce sene öncesine dayanan bir pagan dinine inanıyoruz diye insanlara da bu dini empoze etmeye çalıştılar. Ama Allah'ın izniyle hocamız çıktı ve bu dinin tamamen batıl bir din olduğunu, bilimle ve akılla tamamen çeliştiğini gösterdi. Ve gerçek bilimin Kur'an'la birlikte yan yana ilerlediğini gösterdi. Yani bilimin Kur'an'a tamamen uyduğunu gösterdi inşallah. Allah'ın izniyle şimdi bu kardeşlerimiz gibi, biraz önce gösterdiğim Doktor Hocam kardeşlerimiz gibi binlerce, yani on binlerce insan var ve dalga dalga insanlar İslamiyet'i seçiyor.
İnşallah.
Çünkü hocamız onu da söylemişti. Bir insan Tevrat'ı alsa, İncil'i alsa, bir çocuk Kur'an'ı alsa 5 dakika sadece bir incelese Kur'an hak kitaptır diye söyler demişti hocamız. Gerçekten öyle. İnsanlar şu anda artık İslamiyet'i araştırmaya başladılar. Hocamızın yüzlerce internet sitesi var. Dünyada herkes ulaşıyor artık. Tüm dillerde çevrilmiş kitapları var. Ve insanlar bu gerçekleri Allah'ın izniyle Deccal'in tüm çabasına rağmen görüyorlar ve Deccal'in tüm sistemi bozuluyor inşallah.
İnşallah. Bitirelim yavaş yavaş.
İnşallah.
Bir ayet okuyorum o zaman. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Yani yaratmak Allah'ın mahsustur inşallah. Ölüm de Allah'a mahsustur. Hayat sadece Allah'ın dilemesiyle başlar, devam eder ve sona erer. Çok net görüyoruz inşallah. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Başka bir yaratıcı yok. Tek ilah Allah. De ki eğer doğru söylüyor iseniz kesin kanıtınızı getiriniz. Bakın Darwinistler hiçbir şekilde kanıt getiremiyorlar. Yok çünkü. Allah yarattığı için her şeyi tesadüfe ilgili bir kanıt olamaz zaten inşallah. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar. Nem suresi 64-65 inşallah. Allah'ın yarattığı çok açık inşallah. Bu pagan dini ilgili tek bir kanıt bile yok. İzleyiciler şunu bir kere akıllarında tutsunlar. Onların Darwinizmi desteklediklerini iddia ettiği her kanıt yalan, uydurma, sahtekarlık.
Yok olabilir.
Evet. Onu açıklamayı da hocamıza ve bize bıraksınlar inşallah. Hocamızın vesilesiyle de bize bıraksınlar inşallah.
Bir ayette ben okuyacağım inşallah. Yunus suresi 31. ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. De ki göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Yani kuşkusuz herkes iman ediyor vicdanlarına başvurduğu zaman. Öyleyse de ki peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız?
Evet.
İnşallah.
Bu hani şeyi söyledim biraz önce. Onların iddia ettiği her şey yalan. Darwinizm destekledik. Mesela kayıp halka dedikleri zaman bir fosil bulundu vesaire. Ve Darwinizm'i delil olarak gösterdikleri zaman mutlaka yalan olduğunu bilsin herkes bunun. Detaylı bilgi için de inşallah hocamızın www.netcevap.org sitesi var. Günü gününe bütün yabancı ve yerli basındaki bu tip çıkan iddialara cevap veriliyor. netcevap.org oradan detaylı bilgi edinebilirler inşallah.
İnşallah.
O zaman herkese hayırlı geceler diliyoruz. Yarın yine inşallah programımıza 02.30'da görüşmek üzere. Ayrıca yarın gece de inşallah bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV'den takip edebilirsiniz. Aksu TV ve Kaçkar TV. Herkese hayırlı geceler diliyoruz
inşallah. Hayırlı geceler.